Ayrım 12.
Güneş yükseldikçe toz bulutu da yükseliyordu. Bu ince, kızgın tozun arasından bulutlarla kaplı olmayan güneşe çıplak gözle bakılabilirdi. Güneş kocaman, kıpkırmızı bir yuvarlak gibi görünüyordu. Rüzgar yoktu. İnsanlar durgun hava içinde bunalıyorlardı. Burunlarını, ağızlarını mendille bağlayarak gidiyorlardı. Bir köye gelince hepsi kuyulara saldırıyordu. Su için boğuşuyor ve onu çamuruna varıncaya değin içiyorlardı. Prens Andrei bir alaya komuta ediyordu. Alayın yönetimi, askerlerinin rahatı, buyruk alıp verme bütün vaktini alıyordu. Smolensk yangını ve kentin bırakılması Prens Andrei'nin yaşamında bir devir açtı. Düşmana karşı duyduğu yeni bir kin ona derdini unutturmuştu. Kendini büsbütün alayının işlerine vermişti. Askerlerine, subaylarına karşı ilgi gösteriyor, gönül alıcı davranıyordu. Alayda ona bizim prens derlerdi, onunla övünürler, onu severlerdi. Ama o yalnız kendi alayının adamlarına karşı, Timohin ve benzeri gibi büsbütün yeni ve yabancı bir çevreden, onun geçmişini bilmesi, anlaması olanaksız olan kimselere karşı iyi ve yumuşaktı. Ama eskiden kurmaydan tanıdığı kimselerden biriyle yüz yüze gelir gelmez, hemen gene tüyleri diken diken olurdu. Somurtkan, alaycı, hor gören bir adam olurdu. Anılarını geçmişe bağlayan her şey onu geriye tepiyordu. Bunun için o bu eski yaşantısına karşın haksız bir duruma düşmemeye, görevini yerine getirmeye çalışıyordu. Gerçekten de 6 Ağustos'tan Smolensk'in bırakılmasından, oysa ona göre bu kent savunulabilirdi ve savunulmalıydı. Ve özellikle hasta babasının Moskova'ya kaçmak ve çok sevdiği, kendisinin kurup yaşanır duruma getirdiği Lisigori'yi talancılara bırakmak zorunda kalışından beri her şey kapkara görünüyordu gözüne. Ama alayı bu tür genel düşüncelerden kurtulmasını sağlıyordu. 10 Ağustos günü alayının bulunduğu kol Lisigori hizasına ulaşmıştı. Babasının, oğlunun, kız kardeşinin Moskova'ya gittiklerini bildiren mektubu 2 gün önce almıştı. Lisigori'de yapacağı bir şey yoktu ama kendisine özgü dert tazeleme ihtiyacına uyarak oraya gitmesi gerektiğine karar verdi. Atının eğerlenmesini buyurdu ve menzilden doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği köye, babasının köyüne yollandı. Her zaman bir sürü kadının konuşarak çamaşırlarını tokaçlarla dövüp yıkadıkları gölün yanından geçerken, orada kimse olmadığını, kıyıdan ayrılmış, yarıya değin suya batmış olan salın göl ortasında yan yan yüzdüğünü gördü. Prens Andrei bekçi kulübesine yaklaştı. Taş avlu kapısında kimse yoktu, kapı açıktı. Bahçenin yolunda otlar büyümüştü, danalar ve atlar İngiliz bahçesinde dolaşıyorlardı. Prens Andrei limonluğa yaklaştı, camlar kırıktı. Kasalardaki fidanların kimi devrilmiş, kimi kurumuştu. Bahçıvan Taras'a seslendi. Sesine kimse yanıt vermedi, taraçanın üstünden limonluğu dolaştı, oymalı parmaklığın yıkıldığını, eriklerin dallarıyla koparıldığını gördü. Yaşlı bir köylü, Prens Andrei çocukluğunda onu kapıda görürdü, yeşil bir sırada oturmuş lapti örüyordu. Dipnot, lapti, ağaç liflerinden örülen bir çeşit çarık. Sağırdı, Prens Andrei'nin geldiğini duymamıştı. Yaşlı prensin oturmayı sevdiği sırada oturuyordu. Yanında kırık ve uzun bir manolya budağına lif çilesi asılıydı. Prens Andrei eve yaklaştı. Eski bahçede birkaç ıhlamur ağacı kesilmişti. Alaca bir at yavrusuyla evin önünde güller arasında dolaşıyordu. Evin panjurları çiviliydi. Aşağıda bir pencere açıktı. Bir hizmetçi çocuğu Prens Andrei'yi görerek eve kaçtı. Alpatiç ailesini yollamış, Lisigori'de yalnız kalmıştı. Evde oturuyor, azizlerin hayatını okuyordu. Prens Andrei'nin geldiğini duyunca, gözlükleri burnunun üstünde olduğu halde düğmelerini ilikleyerek evden çıktı, hızlı hızlı Prens Andrei'ye yaklaştı, eteğini öptü, bir şey söylemeden ağlamaya başladı. Sonra böyle çocuklar gibi davrandığına kızıp kendini toparlayarak olup bitenleri anlatmaya girişti. Değerli ne varsa Boguçarovo'ya gönderilmişti. 250 kental değin tutan buğday da oraya iletilmişti. Alpatiç'in dediğine göre bu yıl olağanüstü olan ot ve ekin yeşilken askerler onları biçmişti. Köylüler çok kötü duruma düşmüştü. Bir kısmı Boguçarova'ya gitmiş, geriye az sayıda insan kalmıştı. Alpatiç sözünü bitirmeden Prens Andrei sordu. Babam ve kız kardeşim ne zaman gittiler? Prens Andrei Moskova'ya ne zaman gittiler demek istiyordu. Ama Alpatiç Boguçarova'ya ne zaman gittiklerinin sorulduğunu sanarak ayın 7'sinde ayrıldıklarını bildirdi ve yeniden evdeki işlerden söz ederek buyruk bekledi. Makbuz karşılığı orduya yulaf vermemi buyurur musunuz? Bizde daha bir 100 kental değin var dedi. Sorularının yersizliğini bilen ama çektiği acıyı dindirmek için sorup duran yaşlının güneşte parıldayan başına bakan Prens Andrei ona ne yanıt vermeli diye düşündü. Peki düşman buraya gelirse sen ne yapacaksın? Bahçenin durumu gözünüzden kaçmamıştır. Önleyemediğimiz için böyle oldu. 3 alay geceledi burada. Hele dragonları sormayın. Şikayette bulunmak için komutanın rütbesini ve adını aldım. Prens Andrei gene peki sen ne yapacaksın? Düşman buraya gelirse kalacak mısın diye sordu. Alpatiç yüzünü çevirerek ona baktı ve gösterişli bir devinimle elini gökyüzüne doğru kaldırarak o benim koruyucumdur. Ne isterse o olur dedi. Başları açık bir köylü ve hizmetçi kalabalığı çimlerin üzerinde ilerleyerek Prens Andrei'ye yaklaşıyordu. Prens Alpatiç'e doğru eğilerek öyleyse görüşmek üzere dedi. Sen de git, ne götürebilirsen yanına al götür. Köylülere de Riyazan'daki ya da Moskova yakınındaki malikaneye gitmelerini söyle. Alpatiç onun ayaklarına sarıldı ve ağladı. Prens Andrei özenle onu kendinden uzaklaştırdı. Atına yol vererek ağaçlı yoldan aşağıya doğru 4 nala sürdü. Taraça'da yaşlı köylü, değerli bir ölünün yüzünde bir sinek gibi hep öyle ilgisiz oturuyor, Laptin'in kalıbına vuruyordu. İki küçük kız eteklerinde limonluktaki ağaçlardan kopardıkları eriklerle öteden koşarak geliyorlardı. Prens Andrei ile karşı karşıya geldiler. Genç prenslerini görünce büyüğü korku anlatan bir yüzle küçük arkadaşının elini yakaladı. Dökülen yeşil erikleri toplamaya vakit bulamayarak kayın ağacının arkasına saklandılar. Prens Andrei onları gördüğünü ayrımsayacaklar korkusuyla ürkekçe ve hızla başını öteye çevirdi. Bu sevimli, korkmuş küçük kıza acımıştı, ona bakmaya korkuyordu ama içinde de bakmak için yenilmez bir istek vardı. Bu kızcağızlara bakınca onu yeni, sevinçli, huzur verici bir duygu kapladı. Yaşamda ona büsbütün yabancı, onu ilgilendirenler deyin doğal, başka insanca ilgilerin var olduğunu anladı. Bu kızcağızların belli ki bir tek istekleri vardı. Bu yeşil erikleri götürüp yemek ve yakalanmamak. Prens Andrei bu girişimde onlara başarı diliyordu. Onlara bir kez daha bakmaktan kendini alamadı. Onlar kendilerini artık güvende sanarak pusudan çıktılar. İncecik sesleriyle bir şey konuşup cıvıldaşarak, etekleri kalkık, güneşten yanmış küçücük çıplak ayaklarıyla çayırın otları arasından neşeli neşeli ve hızla kaçıp gittiler. Prens Andrei kıtalarla ilerlediği büyük yoldaki tozlu bölgeden çıkınca biraz rahatladı. Ama Lizigori'ye yakın bir yerde gene yola çıktı. Küçük bir gölün kendi yanında mola vermiş olan alayına yetişti. Gündüz saat 2'ydi. Güneş tozlar içinde kızıl bir top gibi siyah ceketinin arasından sırtını dayanılmaz bir ısıyla yakıyor, kavuruyordu. Toz kımıltısız duruyordu. Rüzgar yoktu. Prens Andrei su bendi boyunca ilerlerken çamur kokusu ve gölün serinliğini duyuyordu. Bağırmaların, kahkahaların geldiği göle baktı. Bu küçük bulanık sazlı göl görünüşe göre biraz yükselmiş, bendi basmıştı. Çünkü kolları, yüzleri ve boyunları kırmızı kiremit rengi, çırpınan, çıplak, beyaz insan bedenleriyle, asker bedenleriyle doluydu. Bütün bu çıplak, beyaz etleri, kahkahalar, bağırmalarla bu pis su birikintisinde bahçıvan kovasına doldurulmuş balıklar gibi çırpınıyorlardı. Bu çırpınma neşeli yankılar yapıyor ve bu yüzden insana çok hüzünlü geliyordu. Baldırı kayışlı genç sarışın bir asker. Prens Andrei onu daha 3. bölükten tanırdı. Haç çıkararak hız alıp suya dalmak için geri geri çekiliyordu. Esmer ve her zaman saçları dağınık başka biri, bir er, yarı beline değin suya girmiş, adaleli gövdesini keyifle oynatıp, bileklerine değin esmer olan elleriyle başını ıslatarak neşeyle soluyordu. Şamar sesleri, çığlıklar, bağırtılar duyuluyordu. Kıyılarda, bentte, gölde, her yerde beyaz, sağlıklı, adaleli insan bedenleri vardı. Küçük kırmızı burnuyla Subay Timohin bendin üstünde havluyla kurulanıyordu. Prensi görünce utandı. Bununla birlikte ona durumu açıklamaya karar verdi. Ama iyi oluyor ekselans, siz de buyursanız. Prens Andrei alnını kırıştırarak supis dedi. Şimdi temizleriz. Daha giyinmemiş olan Timohin suyu temizlemeye koştu. Prens istiyor. Hangi prens, bizim prens mi diye sesler yükseldi. Herkes atıldı. Öyle ki Prens Andrei onları zor yatıştırabildi. Savaşta su dökünmeyi daha uygun buluyordu. Kendi çıplak bedenine bakarak et, beden, kurbanlık diye düşündü. Soğuktan ve çok kirli suya dalıp çıkan bu çok sayıdaki insan bedeni karşısında duyduğu ve nedenini bilemediği tiksintinin dehşetin etkisiyle titredi. 7 Ağustos'ta Prens Bagration, Smolensk yolu üzerindeki Mihailovka karargahında aşağıdaki mektubu yazdı. Sayın Bay Kont Alexey Alekseyevich, Arakçeyev'e yazıyordu ama mektubunu Çar'ın da okuyacağını biliyor, bunun için de elinden geldiğince her sözcük üzerinde düşünüyordu. Smolensk'in düşmana bırakılması üzerine raporu bakanın verdiğini sanıyorum. Çok önemli bir yerin yok yere bırakılması acı ve hazin bir şeydir. Bütün ordu acı içindedir. Ben kendi hesabıma ona üsteleyerek ricada bulundum, sonunda yazdım da. Ama onu hiçbir şey yola getirmedi. Size onurum üzerine yemin ederim ki Napolyon şimdiye değin hiç girmediği bir torbaya düşmüştü. Ordusunun yarısını yitirebilirdi de Smolensk'i gene alamazdı. Askerlerimiz öyle dövüştüler ve öyle dövüşüyorlar ki hiçbir zaman böyle dövüşmemişlerdir. Ben 15 bin kişiyle 35 saatten fazla dayandım ve onları tepeledim. Ama o 14 saat bile kalmak istemedi. Bu ayıptır, ordumuz için bir lekedir. Ve ben öyle sanıyorum ki o kendisi de bu dünyada yaşamamalıdır. Eğer yitiğin büyük olduğunu bildirdilerse yalandır. Belki 4000 kişiye yakın, fazla değil. Dahası o deyin de yok. İsterse 10.000 olsun, ne yapacaksın, savaş bu. Buna karşılık düşmanın yitiği sayısız. 2 gün daha kalırsa ne olurdu? Kesin ki kendiliklerinden giderlerdi. Çünkü askerlere ve hayvanlara içirecek suları yoktu. Geri çekilmeyeceği üzerine bana söz vermişti ama birdenbire gece devinimi için buyruk çıkardı. Bu suretle savaşmaya olanak yok. Bu gidişle düşmanı yakında Moskova'ya götürebiliriz. Barışı düşündüğünüze ilişkin söylentiler dolaşıyor. Barışmak mı? Tanrı korusun. Bütün bu özverilerden, böyle çılgınca bir geri çekilişten sonra barışmak. Bütün Rusya'yı karşınıza alırsınız. Üniforma taşımak da bizler için utanılacak bir şey olur. Madem ki böyle oldu, Rusya dayandıkça, insanlar ayakta durdukça dövüşmek gerek. Orduya bir kişinin komuta etmesi gerek, iki kişinin değil. Bakanınız bakanlıkta iyi olabilir. Ama general olarak yalnız kötü değil, çok kötüdür. Oysa yurdumuzun bütün yazgısı ona teslim edildi. Ben doğrusu öfkemden çıldıracağım. Açık konuşmamı bağışlayınız. Besbelli ki barış yapmayı ve bakanın orduya komuta etmesine salık veren Çar'ı sevmiyor, hepimizin mahvolmasını istiyor. Böylece size gerçeği yazıyorum. Milisi hazırlayınız. Zira bakan çok ustaca konuğu arkasından başkente götürecektir. Bay Yaver Voltzogen bütün orduda kuşku uyandırıyor. O bizden çok Napolyon'un adamı diyorlar. Bakana da hep o akıl veriyor. Bana gelince ona karşı yalnız nazik davranmakla kalmıyorum, rütbece daha üstte olmama karşın ona bir onbaşı gibi de boyun eğiyorum, bu acıdır. Ama koruyucularımı ve Çar'ımı sevdiğim için boyun eğiyorum. Yalnız çara acıyorum ki şanlı orduyu böyle adamlara emanet ediyor. Düşününüz ki geri çekilişimizde yorgunluktan ve hastanelerde 15 binden fazla insan yitirdik. Saldırsaydık bu olmazdı. Söyleyiniz Tanrı aşkına, Rusya'mız, anamız, böyle korkmamıza, bu iyi, onurlu yurdumuzu alçaklara teslim etmemize, her yurttaşta bir hınç ve utanç uyandırmamıza ne der? Niçin ve kimden korkuyoruz? Bakanın kararsız, korkak, beyinsiz, ağır olması, bütün kötü şeyleri kendinde toplaması benim suçum değil. Bütün ordu kan ağlıyor, ona müthiş sövgüler savuruyorlar. 6. Yaşam olayını içine sokabileceğimiz sayısız kategorileri, içeriğin ağır bastıkları ve biçimin ağır bastıkları olmak üzere iki ana bölümde toplayabiliriz. Bu sonuncular arasında Petersburg yaşamı da yer alabilir. Kır, taşra, bölge yaşamına ve dahası Moskova'daki yaşama ters düşmesi bakımından böyledir bu. Değişmez bir yaşam biçimi vardır bu kentte. 1805 yılından bu yana Bonapart'la barışmış, bozuşmuş, anayasalar yapmış, bunları bozup yenilerini hazırlamıştık. Ama Anna Pavlovna ile Helen'in salonları, birincisi 7, ikincisi 5 yıl önce nasılsa öyle kalmışlardı. Anna Pavlovna'nın salonunda Bonapart'ın başarılarından gene şaşkınlık ve hayranlıkla söz ediliyor. Bu başarılar ve Avrupalı hükümdarların ona büyük bir uysallıkla boyun eğmeleri, Anna Pavlovna'nın temsilcisi olduğu saray çevresine üzüntü ve tedirginlik vermesinden başka amaç taşımayan, kalleşçe bir komplo olarak görülüyordu. Rumyantsev'in bile ziyaret ederek onurlandırdığı ve çok zeki bir kadın olarak kabul ettiği Helen'in çevresinde ise, büyük ulustan ve büyük adamdan 1812'de de tıpkı 1808'de olduğu gibi heyecanla söz ediliyor ve hemen bir barışla giderilmesi gereken Fransa ile düşmanlık durumu üzülünerek ele alınıyordu. Son zamanlarda Çar ordudan geldikten sonra bu birbirine karşıt çevrelerde, salonlarda kimi çalkalanmalar olmuş, birbirine karşı bir takım gösteriler yapmışlar. Ama çevrelerin eğilimleri aynı kalmıştı. Anna Pavlovna'nın salonuna Fransızlardan yalnız kaşarlanmış kralcılar kabul ediliyordu. Burada Fransız tiyatrosuna gitmemek gerektiği ve tiyatro kurulunun geçinme gideri, bütün bir kol ordunun geçinme gideri tutarında olduğu yolunda yurtseverce bir düşünce ileri sürülüyordu. Askeri olaylar heyecanla izleniyordu. Bizim ordu için çok elverişli söylentiler çıkarılıyordu. Helen'in, Rumyantsev'in yani Fransız severlerin çevresinde ise savaşın sertliği ve düşmanın acımasızlığı konusunda çıkarılan söylentiler yalanlanıyor, Napolyon'un anlaşma yolundaki bütün girişimleri üzerinde duruluyordu. Sarayın ve ana çariçenin gözetimi altında bulunan kız öğretim kurumlarının Kazan'a götürülmesi konusunda zamansız önerilerde bulunanlar eleştiriliyordu. Bütün savaş olayları Helen'in çevresinde genellikle barışla bitecek boşuna gösteriler olarak ele alınıyor. Şimdi Petersburg'da bulunan ve Helen'in evine sık sık gelen Bilibin'in, zaten her akıllı insanın bu eve gelmesi gerekiyordu. Sorunu barutun değil onu keşfedenlerin çözeceği yolundaki düşüncesi benimseniyordu. Çar'ın Petersburg'a dönüşüyle birlikte duyulan Moskova'daki coşku konusunda ise bu salonda sıkılganlık da elden bırakılmadan ince ince dalga geçiliyordu. Oysa Anna Pavlovna'nın çevresinde bu coşkudan hayranlıkla ve Plutarkos'un eski Romalılardan söz ettiği gibi söz ediliyordu. Hep aynı önemli görevde bulunan Prens Vasili, iki çevre arasında birleştirici halka gibiydi. Aziz dostu Anna Pavlovna'ya gider, kızının diplomatik salonuna uğrar ve birbiri ardınca çok sık yaptığı bu ziyaretlerden aklı karışıp bir salonda söylemesi gerekeni ötekinde söylerdi. Çar'ın gelişinden az sonra Prens Vasili, Anna Pavlovna da savaştan söz ederken Barclay de Tolly'yi şiddetli eleştirdi, kimin başkomutan atanacağında kararsızdı. Konuklardan çok değerli bir adam adıyla tanınmış biri, Petersburg milis şefi seçilen ve gönüllü yazımı için hazine salonunda toplantıya gelen Kutuzov'u o gün gördüğünü anlatarak onun bütün istekleri karşılayacak adam olduğu düşüncesini önemli bir dille ileri sürme yürekliliğini gösterdi. Anna Pavlovna hüzünlü buruk gülümsedi, Kutuzov'un çara dertten başka bir şey getirmediğini söyledi. "Ben söylemiştim, soylular toplantısında da söyledim," diyerek Prens Vasili sözünü kesti. "Ama beni dinlemediler. Onun milis şefi seçilmesi çarın hoşuna gitmez dedim, beni dinlemediler." "Hep aynı yemek hastalığı," diye devam etti. "Hem de kime karşı?" "Hep Moskova'nın budalaca coşkunluklarını öykünmek istediğimizden." Prens Vasili, Helen'de Moskova'nın heyecanlarıyla alay etmek, Anna Pavlovna'da ise onlara hayranlık göstermek gerektiğini unutarak bir an şaşırdı. Ama hemen kendini toparladı. "Peki Kont Kutuzov gibi Rusya'nın en yaşlı generalinin orada toplantı yapması yakışık alır mı? Zaten bu işten de bir şey çıkmaz. Atına binemeyen, konseyde uyuklayan, öyle kötü alışkanlıkları olan bir adam nasıl olur da başkomutan atanır? Bükreş'te kendini iyi gösterdi. Daha onun askerlik niteliklerinden de söz etmiyorum. Ama şu anda böyle çökmüş, kör, bayağı kör bir adam başkomutan atanabilir mi? Kör general de yaman olur doğrusu. Hiç görmez o, körebe oynamalı, hiçbir şey görmez." Bu sözlere kimse karşı çıkmamıştı. 24 Temmuz'da bu söylenenler çok doğruydu. Ama 29 Temmuz'da Kutuzov'a prens sanı verildi. Prenslik sanı onu atlatmak istediklerinin kanıtıydı. Bunun için Prens Vasili'nin düşüncesi şimdi dile getirilmiyordu ama daha doğruydu. Ama 8 Ağustos'ta savaş sorunlarını görüşmek üzere General Feldmareşal Saltykov, Arakçeyev, Vyazmitinov, Lopubin ve Koçubey'den oluşan bir kurul toplandı. Kurul başarısızlıkların tek bir komutanın var olmamasından ileri geldiğine karar verdi. Kurulu oluşturan kişiler, Çar'ın Kutuzov'dan hoşlanmadığını bildikleri halde, kurul kısa bir görüşmeden sonra Kutuzov'un başkomutanlığa getirilmesini önerdi. Aynı günde Kutuzov, ordulara ve orduların işgali altında bulunan ülkelere ve öksürüğüyle, "Yok canım, yetecek deyin görüyor," dedi.